Ayrım 65.
Anti Düring, Frederick Engels.
Yeteneklerin yanı sıra kişisel eğilime de bakılır. Daha çok yetenek ve daha çok eğitim gerektiren etkinliklere yükselmenin çekiciliği, yalnızca ve yalnızca söz konusu uğraşa karşı duyulan eğilime ve bir başka şey değil, tam da bu şeyi uygulama, bir şeyi uygulama sevincine dayanır. Böylece sosyalitede yarışma özendirilecek ve üretimin kendisi çekicilik kazanacak ve bu üretimi yalnızca kazanç aracı olarak gören gevşek üretim uygulaması artık işler üzerine damgasını vurmayacaktır. Üretimin doğal bir gelişme izlediği her toplumda ve bugünkü toplum bu durumdadır. Üretim araçlarını egemenlikleri altına alanlar üreticiler değil, ama üreticileri egemenlikleri altına alanlar üretim araçlarıdır. Böyle bir toplumda her yeni üretim kaldırıcı, zorunlu olarak üreticileri üretim araçlarına, yeni bir köleleştirme aracı durumuna dönüşür. Bu özellikle büyük sanayi döneminden önce, hepsinden en güçlü olan üretim kaldırıcı için, iş bölümü için böyledir. İlk büyük iş bölümünün kendisi, kentle kırın ayrılması, kırsal nüfusu binlerce yıllık bir kafa körlüğüne ve kentlileri de her birini kendi bireysel zanaatının kulluğuna mahkum etti. Bu iş bölümü birilerinin entelektüel gelişme ve ötekilerin fizik gelişme temellerini yıktı. Eğer köylü toprağı ve kentli zanaatını kendine mal ederse, toprak köylüyü ve zanaat da kentliyi bir o denli kendine mal eder. İşi bölerek insan da bölünür. Bir tek etkinliğin yetkinleşmesi, bütün öteki fizik ve entelektüel yeteneklerin kurban edilmesi sonucunu verir. İnsanın bu solup sararması, en yüksek gelişmesine manufaktürde erişen iş bölümü arttığı ölçüde artar. Manufaktür, zanaatı tekil parçasal işlemlerine ayrıştırır ve bu işlemlerden her birini ömür boyu mesleği olarak tekil bir işçiye verir. Böylece onu bütün yaşamı boyunca belirli bir parçasal göreve ve belirli bir alete zincirler. Manufaktür, işçinin tek bir işteki hünerini bir yığın üretici yeteneği ve içgüdüsü aleyhine zorlayarak onu çoğu organlarından yoksun garip bir yaratık haline getirir. Bireyin kendisi de bir parça işlemin otomatik zembereği durumuna getirilir. Dipnot Kapital 1. cilt sayfa 373-374. Birçok durumda yetkinliğe ancak işçinin gerçek bir fizik ve entelektüel sakatlanışı ile erişen zembereği. Büyük sanayi maşinizmi işçiyi makine düzeyinden bir makinenin yalın bir yardımcı parçası düzeyine düşürür. Bir ve aynı aleti yaşam boyu kullanmanın verdiği uzmanlık, şimdi bir ve aynı makineye yaşam boyu hizmet etmenin verdiği uzmanlık durumuna gelir. Makine işçiyi ta çocukluğundan başlayarak parça makinenin bir parçası durumuna sokmak amacıyla kötüye kullanmıştır. Dipnot, aynı yapıt sayfa 434. Ve iş bölümü yalnızca işçileri değil ama işçileri dolaysız ya da dolaylı bir biçimde sömüren sınıfları da kendi etkinliklerinin aleti durumuna düşürür. Kafası işlemeyen burjuva, kendi öz sermayesi ve kendi öz kar hırsının, hukukçu kendisini bağımsız bir güç gibi egemenlik altına alan kemikleşmiş hukuk düşüncelerinin, kültürlü sınıflar, genel olarak bir yığın yerel ön yargı ve küçüklüklerin, kendi öz fizik ve entelektüel miyopluklarının, bir uzmanlığa uyarlanmış bir eğitimden ve arı bir tembellik de olsa, bu uzmanlığın kendisine yaşam boyu zincirlenmelerinden doğan sakatlanmışlıklarının kölesidirler. Ütopyacılar iş bölümünün etkileri üzerine bir yandan işçinin solup zararması, bir yandan da tüm yaşam boyunca bir tek ve aynı işin mekanik, tek düzey yinelenmesiyle sınırlanan çalışma etkinliği üzerine ne düşüneceklerini daha o zamandan çok iyi biliyorlardı. Kentle kır arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılması, eski iş bölümünün ortadan kaldırılmasının ilk temel koşulu olarak Fourier gibi Owen tarafından da istendi. Her ikisinde de nüfusun ülke üzerinde 1600'den 3000'e değin giden kümeler biçiminde dağılması gerekir. Her grup kendi toprak bölgesinin merkezinde ev işleri ortaklaşa görülen dev bir sarayda oturur. Gerçi Fourier şurada burada kentlerden söz eder ama bu kentler de bu saraylardan 4-5'inin bir araya gelmesinden bileşirler. Her ikisinde de toplumun her üyesi tarıma olduğu denli sanayiye de katılır. Fourier'de zanaatçılık ve manufaktür sanayide başlıca rolü oynarlar. Owen da tersine bu rolü daha şimdiden büyük sanayi oynar ve Owen daha şimdiden buhar ve maşinizmin ev işleri çalışmasına sokulmasını ister. Ama tarımda olsun, sanayide olsun, her ikisi de her birey için uğraşların olanaklı olan en büyük çeşitliliğini ve sonuç olarak gençliğin olanaklı olduğunca çok yönlü bir teknik etkinliğe göre yetiştirilmesini isterler. Her ikisinde de insanın evrensel bir pratik eylem aracıyla evrensel bir biçimde gelişmesi ve bölünmenin işe yitirttiği o çekici güzelliğin, önce bu çeşitlilik ve Fourier'in deyişiyle söylemek gerekirse, her özel işe ayrılan çalışma süresinin kısalığı aracıyla ona geri verilmesi gerekir. Dipnot, Charles Fourier, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, Bölüm 2, 5 ve 6, Övr Komplet içinde, Cilt 6, Paris 1845. Her ikisi de sömürücü sınıflardan Bay Düring'e kalıt kalan kentle kır arasındaki karşıtlığı, işlerin doğası gereği kaçınılmaz bir şey sayan belli bir sayıdaki kişilerin, her koşulda bir tek maddenin üretimine mahkum oldukları ön yargısı içinde, kapalı ve insanın başka hiçbir şeyi değil de şu şeyi yapmakta sevinç bulan, yani köleliklerinden ve daptarıcık yaşamlarından sevinecek denli düşmüş bulunan insanların yaşama biçimine göre ayrılan ekonomik çeşitliliklerini ölümsüzleştirmekte kararlı düşünce biçimini iyiden iyiye aşmışlardır. Budala Fourier'in en gözübek düşlemlerinin bile temelinde yatan düşünce karşısında, bayağı kaba ve yoksul, Owen'ın hatta en zavallı fikirleri karşısında, henüz iş bölümüne adam akıllı köle Şubay Düring, kendini beğenmiş bir cüceden başka bir şey değil. Toplum onları bir plana göre toplumsal olarak kullanmak üzere, tüm üretim araçlarının egemeni durumuna geçerek, insanların kendi öz üretim araçlarına daha önceki köleliklerini ortadan kaldırır. Toplumun her bireyi kurtarmaksızın kendi kendini kurtaramayacağı açıktır. Öyleyse eski üretim biçimi zorunlu olarak tepeden tırnağa alt üst olmalı ve özellikle eski iş bölümü ortadan kaldırılmalıdır. Onun yerine bir yandan hiçbir bireyin insan varlığının doğal koşulu olan üretken emek payını başkalarının üstüne yükleyemediği, öte yandan üretken emeğin köleleştirme aracı olacak yerde, her bireye fizik ve entelektüel yeteneklerinin tümünü her yönde yetkinleştirme ve kullanma olanağını sunarak, insanların kurtuluş aracı durumuna geldiği ve çalışmanın yük olmaktan çıkıp bir zevk olduğu bir üretim örgütünün geçmesi gerekir. Bu bugün artık bir düşlem, dindarca bir dilek değildir. Üretici güçlerin güncel gelişmesiyle üretici güçlerin toplumsallaşması olgusu içinde verilmiş üretim artışı, kapitalist üretim biçiminden doğan engel ve bozuklukların ortadan kaldırılması, ürünlerin ve üretim araçlarının savurganlığına son verilmesi, daha şimdiden herkesin çalışmaya katılması durumunda emek zamanını güncel düşüncelere göre en düşük olacak bir ölçüye indirmek için yeter. Öte yandan, eski iş bölümünün ortadan kaldırılmasının ancak emek üretkenliği zararına gerçekleştirilebilir bir istem olduğu da doğru değildir. Tersine büyük sanayi ile bu istem, üretimin kendisinin koşullu durumuna gelmiştir. Makinenin kullanılması, manufaktürdeki gibi belli bir adamın, belli bir göreve sürekli olarak bağlı kalması biçimindeki bu dağılımın katılaşması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Sistemin bütününün hareketi, İşçiden değil de makineden doğduğu için iş kesintiye uğramaksızın her an herhangi bir kimsenin değişmesi olanaklıdır. En sonu makine üzerinde çalışmanın genç insanlara kazandırdığı hızlılık, salt makine üzerinde çalışmak üzere özel bir sınıfın eğitilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırır. Dipnot, Kapital 1. Cilt sayfa 433. Ama makineli üretimin kapitalist kullanım biçimi, teknik bakımdan gereksiz bir duruma gelmiş bulunmasına karşın eski iş bölümünü kemikleşmiş uzmanlaşmasıyla birlikte sürdürüp götürmek zorunda olduğu için bu çağ dışılığa karşı makineli üretimin kendisi başkaldırır. Büyük sanayinin teknik temeli devrimcidir. Makineler, kimyasal süreçler ve diğer yöntemler yardımıyla büyük sanayi, yalnız üretimin teknik temelinde sürekli değişikliklere yol açmakla kalmaz, işçilerin görevleriyle iş sürecinin toplumsal bileşiminde de değişikliklere yol açar. Böylece aynı zamanda toplumdaki iş bölümünde de köklü değişiklikler yapmakta ve sermaye ile işçi yığınlarını durup dinlenmeden bir üretim sürecinden diğerine atmaktadır. Bu nedenle büyük sanayi niteliği gereği, işte değişmeyi, görevde akıcılığı, işçide genel bir hareketliliği zorunlu kılmıştır. Bu mutlak çelişkinin, işçinin durumundaki her türlü kararlılık ve güvenliği nasıl yok ettiğini, emek gücünü har vurup harman savurmasında ve toplumsal anarşinin yol açtığı yıkımlarda olanca çılgınlığıyla görmüş bulunuyoruz. Bu olumsuz yandır. Ama bir yandan şimdi işteki çeşitlilik karşı konulmaz doğal bir yasa biçiminde ve her yerde direnmeyle yüz yüze gelen doğal bir yasanın gözü kapalı yıkıcılığıyla kendisini gösterirken, öte yandan da modern sanayi getirdiği felaketler aracılığıyla üretimin temel yasası olarak, işin çeşitliliğinin kabul edilmesi zorunluluğunu ortaya koyarak, işçilerin bu çeşitli işler için yatkın duruma gelmesini ve bu yeteneklerinin en geniş ölçüde gelişmesini sağlamıştır. Üretim biçimini bu yasanın normal olarak işlemesine uydurmak, toplum için bir ölüm kalım sorunu oluyor. Büyük sanayi gerçekte toplumu bütün yaşamı boyunca bir ve aynı işi yineleyerek güdükleşen ve böylece bir parça insan haline gelen, bugünün parça işçisinin yerine çeşitli işlere yatkın, üretimdeki herhangi bir değişmeyi karşılamaya hazır ve yerine getirdiği çeşitli toplumsal görevleri, kendi doğal ve sonradan kazanılmış yeteneklerine özgürce uygulama alanı sağlayan bir şey olarak benimseyen, tam anlamıyla gelişmiş bir bireyi koymayı bir ölüm kalım sorunu olarak zorlamaktadır. Dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 497-498. Büyük sanayi bize az çok her yerde üretilebilecek moleküler hareketi teknik erekli yığın hareketi durumuna dönüştürmeyi öğreterek, sanayi üretimi yerel engellerden çok büyük bir ölçüde kurtarmıştır. Su gücü yerel güçtü, buhar gücü özgür güçtür. Su gücü her nedenle zorunlu olarak kırsal bir güçse de, buhar gücü bundan ötürü zorunlu olarak hiçbir biçimde kentsel bir güç değildir. Onu ağır basan bir biçimde kentlerde toplayan ve fabrika köylerini fabrika kentleri durumuna dönüştüren şey kapitalist uygulamadır. Ama bu yoldan o aynı zamanda kendi öz kullanılma koşullarını kemirir. Buhar makinesinin ilk gerekirliği ve büyük sanayinin hemen tüm işletme kollarının baş gerekirliği bir dereceye değin temiz bir sudur. Ne var ki fabrikalar kenti her türlü suyu lağım suyu durumuna dönüştürür. Kentsel toplanma, kapitalist üretimin temel bir koşulu olmasına karşın, gene de tek başına alınmış her kapitalist, kırsal bir işletme kurmak için bu toplanmanın zorunlulukla yarattığı büyük kentlerden kaçmaya yönelir. Bu süreç Lancashire ve Yorkshire tekstil sanayisi bölgelerinde ayrıntılı bir biçimde irdelenebilir. Büyük kapitalist sanayi arası kesilmeksizin kentten kıra doğru kaçarak, bu bölgelerde durmadan yeni büyük kentler yaratır. Kısmen farklı nedenlerin aynı sonuçları yarattığı maden sanayisi bölgelerinde de durum böyledir. Yeniden modern sanayinin içine düştüğü bu yeni kısır döngüyü, durmadan kendisine döndüğü bu çelişkiyi yok etmeye, yalnızca onun kapitalist niteliğinin ortadan kaldırılması yeteneklidir. Sanayinin tüm ülkede, kendi öz gelişmesi ve üretimin öteki öğelerinin korunma ve gelişmesine en uygun bir dağılımla kurulmasını, yalnızca kendi üretici güçlerini tek bir planın görkemli çizgilerine göre uyumlu bir biçimde birbirine kenetleyen bir toplum sağlayabilir.
Ayrım sonu.